Ayrım 12.
Senin evet ya da hayır deme şansın olmadığı gibi. İşte kucağımdasın artık. İş yerime girip kapıyı örteceğim sırada doktor kendi kapısına şöyle bir omuz attı. Kapıdan tuhaf sesler çıktı, toz toprak oldu ortalık. İnanmıştım doktora. İstese o kapıdan çıkar, benimkini de açardı. Ter içinde kalmıştım. Avazım çıktığı kadar kimse yok mu diye bağırdım. Ben varım, uyan canım, uyan kızım. Gözümü açtığımda annemi yatağımda buldum. Oturmuş, omuzlarımdan tutmuş beni uyandırmaya çalışıyordu. Saçlarım boynuma, alnıma yapışmıştı terden. Gördüğüm düş değil, karabasandı. Düşümdeki ise ne doktordu ne de komşum. Ah kızım, sende hiç akıl yok dedi anne. Kaç gecedir böyle bağırarak uyanıyorsun. Çok korktum anne, çok kötü bir düş gördüm. Ne gece uykun kaldı, ne gündüz rahatın. Sana ne be kızım, sen mi kurtaracaksın dünyayı? Kel başlı bebelerim varmış, açmış açıkmışsın gibi olmadık işlere burnunu sokuyorsun. Anne git yat, bir de sen canımı sıkma gece yarısı. Kadıncağız terliklerini sürüye sürüye odasına gitti, bana çok kızıyordu. Aylardır ne onunla ne evle ilgileniyor ne de işime zaman ayırabiliyordum. 20-25 kişi bir araya gelmiş bir grup kurmuştuk. Politikayla uğraşıyorduk. Aramızda eski politikacılardan birkaçı da vardı. En çok onlarla didişiyorduk. Kararlar alıyor, bir süre kimseye açıklamayalım diye sözleşiyorduk. Ama arkamızı döndüğümüz an tüm gizlerimiz yayılıyordu. Yaramaz çocuk gibiydi koca koca adamlar. Ne söz dinliyor ne ekip çalışması tanıyorlardı. Diken üstündeydik. Grubumuz oldukça ses getirmişti. Halkamız genişliyordu. Gel gelelim disiplinsizdik. Aramızdan birkaç kişi önder olma kaygısındaydı. Düşündeki doktor onlardan biriydi. Kendini ve gücünü kanıtlamaya çalışıyordu. Çünkü bir zamanlar politikanın tüm nimetlerinden yararlanmış, ün şan edinmiş bir insandı. Ününün aşınması, yakın çevresinin bile kendisine güvenmeyişi, adamcağızın bir bakıma dengesini bozmuştu. Böyle giderse dedim kendi kendime mırıldanarak, hepimizin dengesi bozulacak. Demek ki politikacı olmanın birinci koşulu denge özürlü olmak. Düşümdeki doğaüstü gücünü göstermeye kalkan, doktor olmayan kişi en çok da benimle dalaşıyordu. Ama incelik içtenlik gösterileri yaparak. Aklı sıra bana ve ötekilere politika dersleri vererek. Dersini iyi çalışmış olsa bizim aramızda olmazdı. Onu düşlerimde karşı komşum doktorun yüzüyle görüyordum. Çünkü bu doktor da onun kadar kızdığım ama öfkemi bir biçimde kendisine aktaramadığım biriydi. Geceleri bir daha karabasan görmedim. Gündüzleri de uykusuz gözlerle dolaşmadım. Çünkü istedikleri zaman dünyayı durdurabileceklerine inananlardan hem ben hem de ötekiler canımızı zor kurtardık. Meğer ne ince ne duyarlı bir adammış kapı komşum doktor. Bu minicik adam kocamanmış meğer. Dostluğumuz biraz ilerleyince ona düşümü bile anlattım. Dizlerine vura vura güldü dinlerken. Size aranmışsınız ama dedi. Hiç tanımadığınız insanlarla düzen kavgasına tutuşmuşsunuz. Karışmayın bu işlere demiyorum. Ancak kurnazlarla değil akıllılarla çıkın yola. Aradan çok geçmedi bir başka gruptan çağrı aldım. Geldiler görüştük. Konuklarımı uğurlarken doktoru gördüm merdiven başında. Ne var ne yok komşum dedi. Sorma doktor yine aranıyorum dedim gülerek. Bana cesaret ve güç verecek bir ilaç bulunur mu? Ne gezer dedi ve ekledi. Komşum bu kez beni de katın hesaba. Bir doktora gereksinim duyabilirsiniz. Sizi de mi? Evet ben de aranıyorum diye güldü. Şimdilerde doktorla benim gibiler hep birlikte aranıyoruz. Firavunun köleleri gibi. Yükümüze yük katıyoruz gık demeden. Az geliyor yenisini aranıyoruz. Çoğu zarar azı karar. Başdanışman Mahzun Bey çantasını taşıyan sürücüsüyle önlü arkalı bakanlıktaki odasının kapısından girdiğinde özel kalemindekilerin hepsi birden ayağa fırladılar. Nerede kaldınız efendim bakan bey iki dakikada bir sizi soruyor diye üzerine atıldılar. Kimisi paltosuna kimisi şapkasına yapıştı. Mahzun Bey bakanın odasına girmek üzere kapıya yönelmişti ki sekreteri Binnaz Hanım durun sayın başdanışmanım dedi. Masanızda bir genelge var önce onu okumanızı istedi bakan bey. Mahzun Bey masasına koştu. Çok gizli damgası şamar oğlanları gibi sırıtan iki sayfalık genelgeyi ayakta yüksek sesle kahramanlık şiiri gibi okumaya başladı. Tüm bakanların dikkatini. Hükümetimizin başarıyla yürüttüğü Dünya Israrlı Şartsız Demokrasi Eşgüdüm ve Referans Takip Komitesi'ne, kısa adı Dış Dert Komitesi, girme çalışmalarında yüzdük yüzdük başına geldik. Ancak kimi fesat ülkelerin pişmiş haşa çomak sokmasıyla dış dertle görüşmelerimizde bir lale devri, pardon duraklama dönemi olmuştur. Neymiş efendim? Bizde düşünce suç sayılıyormuş. Kitaplar yasaklanıyor, yazarları yargılanıyormuş, tutuklanıyormuş. Bu bir büyük iftiradır. Eğer böyle olsaydı, hani şu param kadar yatarım diyen bilim adamı bu özgürlüğünü kullanabilir miydi? Adam dışarı çıkıp çıkmamakta özgür değil mi? Neymiş efendim? Düşünceyi suç sayan yasalarımız varmış. Bu da ikinci bir büyük iftiradır. Her yurttaş düşüncesini sansürsüz söyleyebilmektedir. İster sadesi, isterse milletvekili. Nitekim bir dostumuz ülkemize niye geldikleri belirsiz yabancı kadınlara ilişkin düşüncesini özgürce dile getirdi diye, hani ya bu özgürlük takipçileri ayağa kalkmadı mı? Efendim, KMYY'yi, ki bunun asıl adı Koroyla Musiki Yapma Yasası'dır, Batı dillerine TMY diye çevirmişler. Şimdi aklımda değil, onun bilmem kaçıncı maddesini dillerine dolamışlar. Sanki ülkemizin başka sorunu yok. Tabii kendilerinin Saddam gibi komşuları mı var? Endişeye mahal yoktur, hükümet vardır ve iş başındadır. Dış dertin önümüze çıkardığı bu engelinde üstesinden aşılacaktır. Dış dert asıl kendine baksın. Bizim düşünce suçlularımızı dert edinmesin. Biz onlara her türlü bakmasını biliriz. Dış dert bulunduğu yerde ezan seslerini dinlemeye hazırlansın. Yarından başlayarak tüm bakan arkadaşlarım bu genelge ellerine geçer geçmez ülkede yayımlanan kitapların ulusçu, tutucu, çağdaş olanlarını edinmek için tüm personelini görevlendirecektir. Dış derdin önümüze çıkardığı bu köprü geçilinceye değin, yazar yayıncı örgütlerine Sem amca denilecek, UDGM'ler tatil edilecek, savcılar artık kitapları hobi olarak okuyacaklardır. Tüm bakanlıklarla birlikte adaletten, eğitimden, içimizdeki işlerden sorumlu olanları daha büyük görevler beklemektedir. Ha unutmadan, eğitimcilerin abileri en talimli terbiyeli heyette bu genelgeyle birlikte süresiz ücretli izne çıkacaktır. Tüm bakanlıklar odalarındaki saksı, vazo gibi şeyleri kaldıracak, binalarına sığdırabildikleri kadar kitap satın alacaklardır. Makam odalarından ilk yardım çantaları dahil her şeye atılacak, yerine kitap konulacaktır. Personelin işlerine sefer tası, örgü torbası vesaireyle gelmesi yasaklanacak, kitapla gelip gitmeleri için her türlü önlem alınacaktır. Bu gidiş ve gelişler ilgili birimlerce izlenecek, gerekirse başka nedenlerle oluşturulan timlerden bu konuda yararlanılacak, kişilerin amirlerinden ödünç aldıkları kitapların sayısı ve kalınlığı ile benim fedakar memurumun kendi satın alacağı kitaplar saptanarak en çok kitap taşıyan ya da okuyanlara her 3 ayda bir kademe ve birer maaş ikramiye verilecektir. Ayrıca evinde de kitap karıştırdığını ya da okuduğunu belgeleyenlere ayda 20 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenecektir. Emekli, dul ve yetim yurttaşlarımız da vergi iadesi uygulamasında olduğu gibi kendilerine verilecek belgelerle bağlı oldukları kuruluşlardan hem paralarını hem de kitaplarını alacaklardır. Bu uygulamanın işçi ve memur maaşları arasında yaratacağı sürtüşmeyi önlemek için patronlarla ve sendikacılarla da bir anlaşma yolu bulunacaktır. Haydi benim memurum, işçim, emeklim, dulum, yetimim. Şu fesatları utandırmak için gece gündüz kitap okumaya, taşımaya var mısınız? Bunun sonu hayırlı olacak. Hem MYMF'le de konuştum, başka büyüklerimle de. Onlar da sizden çok umutlu. Bunu da bir kemer sıkma politikası sayın gitsin. Haydi gözü de bahtı da karalarım benim, genel bakan. Mahsun Bey, ülkenin kültür tarihinde 15 Nisan demokrasiyi paketleme genelgesi olarak yerini alacak bu genelgenin çıkışını izleyen günlerde koşarak, kitapçıları, yayın evlerine dolaşarak, kendisi okumaya zaman bulamasa bile kamyonlar dolusu kitap taşıyarak 3 ayda zengin oldu. Anılarını yazdı, yazar bolluğundan stadyumlarda yapılan imza günlerine gönülsüzce katıldı. İşte onun anılarından bir bölüm. Televizyonların yorumcularıyla çoğu gazeteci 15 Nisan genelgesi genel bakanın elinde patlayan bir bombadır dediler. Sözüm ona bu genelge onun kendine kitap seçtirmek, okutmak bahanesiyle kim bilir kimleri yüksek ücretlerle danışman ataması içinmiş. Genelgeye ilk günlerde yazarları, yayıncıları ve bunların bağlı olduğu kim örgütleri çok şaşırttı. Bunlar zaten hiçbir şeyi beğenmezler. 3 ay öncesine değin adlarını sanlarını kimse bilmezdi. Bu genelgeyle devlet katına erişebildiler ama çok inkarcı adamlar. Şaşkınlıktan ne yapacaklarını şaşırdılar. Hatta yayıncıların şişman başkanları Atak Bey ilk demecini bu korsan kitap basanları koruma ve kollamaya çalışanların bir oyunudur. İşin aslını astarını öğrenmeden hiçbir resmi kuruluşa kitap satmayacağız diye verdi. Genelge bütün ülkeyi bir anda kitap cenneti yaptı. Daha birinci ayını doldurduğunda bizim de içimiz dışımız her yer kitapla dolmuştu. İşverenlerle işçi örgütlerinden gelen tepki ise inanılır gibi değildi. Kitabın değerini bilmez ki onlar. Her iki tarafta ne taşırız, ne taşıtırız, ne okuruz, ne de okuturuz dediler. Yalnız bu söze bir mim koymak gerek. Özellikle işverenlerin bir bildiği vardır. Ama kimisi erken uyandı. Örneğin Sabancı Holding'in sahibi bir gecede fabrikalarından çoğunun önemli bir bölümünü basım evine kitapçıya dönüştürdü. Garibim yayıncılar küçük düşünmeye alışmışlar. Nedense bu adamların düşüncelerinden korkulur. Onlar kendi aralarında tartışır, yazarlarla anlaşmaya çalışırken Sap Holding ile Çok Holding çoktan sap, kar çelik amblemli kitaplarını dağıtmaya başlamışlardı bile. Hatta Sap'ın sahibi başka yazarlarla uğraşmaktansa kendi anılarını tonlarca basmış, çalışanlarına fazla mesai ve ikramiyelerini kitap olarak ödeyerek yeni bir uygulamanın da öncüsü olmuştu. Adının açıklanmasını istemeyen bir iş adamı da Seka'yı satın almakla kalmamış, çevresini boşalttırarak neredeyse tüm İzmit'i fabrikaya katmıştı. Şaşıyorduk. Daha 3 ay önce 2-3 bin basılan kitaplara bile kağıt bulamayan ülkemiz boy boy, renk renk, türlü kağıtlara boğulmuştu. Herkesin her yazdığı basılıyor, hatta satılıyordu. Benim kurumum bile kara borsadan kitap alıyordu. Cezaevlerindeki tüm düşünce suçluları çıktı. Başını kitabından kaldırıp da kimse onlarla ilgilenmedi. 7-8 kişiyi doğramış kimi uyanık mahkumlarda biz de düşünce suçlusuyuz diye ortalığı karıştırmaya kalktılar. Düşüncesine uymayanları öldürmek suç sayılmamalıymış. Öğretmenler kolay kolay kendine gelebilecek gibi görünmüyor. Onlar gizli saklı okumaya, kitapla okula gitmemeye alışıklar. En kötü durumda olanlarsa gazeteler bir kupona herkese araba veriyorlar ama bir Allah'ın kulu almıyor. İstanbul'un iki tellisinde çifte telli oynuyorlarmış, duyuşum o. Ülkede kitabın dışında her türlü üretim durduğundan gazeteler zaten kuponla verecek eşyada bulamıyorlar. Bu 15 Nisan genelgesi kimi yazarlara pek yararlıymış gibi göründü önceleri. Ancak balayı kısa sürdü. Üçü beşi tüm kitaplarını holdinglere büyük paralara sattılar, sonra da havalarını aldılar. Çünkü holdingler telifsiz her türlü kitaba saldırıyor adeta. Mobilyacılar, marangozlar da köşe oldu sayılır. Pes vallahi, bu genelge ülkenin tanıtımı için de çok iyi oldu. Dünya basını, meraklı turistler, yazarlar, yayıncılar ve fesatlar otelleri motelleri doldurdular. Yalnız ülkenin doğusu bu furyadan da nasiplenemedi. Terör korkusuyla ne kitaplar gidiyor oraya ne de 3 aylık kitap severler. UNESCO'nun anketçileri serseme dönmüş diyorlar. Kitap kağıt konusundaki tüm saptamaları, hesapları ters yüz oldu çünkü. Ben izlemiyorum ama televizyonlara her çıkan başını kitapların arasından uzatarak konuşuyormuş. Genel bakan geçen gün bir ekonomi kitabıyla bir erotik romanı karıştırmış. Buna da kimsenin aldırdığı yok. Bu genelge 7'den 70'e herkesi gözlüklü yaptı. Sokakta yürürken çevresine bakınca övünüyor insan. Her yer profesörler sitesi gibi. Artık kimse futbolla, maçlarla da ilgilenmiyor. 3 aydır silah ruhsatı için başvuran olmamış. Söyledim, yinelemekte yarar var. Herkes yazıyor, herkes kitap taşıyor, okuyor. Bir darbeci ressamın fırçalarını denize atıp kitap yazmak için 5 kişilik bir takım kurduğunu bile duyduk. Bu genelgeye UDGM'ciler karşı çıkacak bir gün diye beklerken, kendi kitapları pek ilgi görmeyen bir dinci yazar, genel bakana posta güverciniyle bir mektup göndermiş. Sözüm ona, açık yeşil giyinenler de, koyu yeşil giyinenler de bu gidişten rahatsızmış. UDGM'ler tatil ya, bu kadar baloncu da türüyecek elbet. Bu adam mektubunda, haydi millet yalnızca ödünç ya da satın alsa, hatta yalnızca yazsa iyi. Maazallah ya bir de gerçekten okuyorlarsa diyormuş. Bu tür söylentilere, bölücülüklere inanmamak gerek. Çok şükür Japonya'ya bile kitap satarız biz yakında. Hiç ummadığımız bir sektör aldı başını gidiyor. Eski yayıncılar neyse de holdingler bu işe dört elle sarıldıklarına göre korkmamalıyız değil mi? Kitap adı Çoğu Karar, Azı Zarar. Mahsun Bakar yazar. 15 Nisan'la Yükselen Yayınları, 157. baskı, Ankara 1995, sayfa 28 ve ötesi. Bütün kitapçılarda bulunur. Fotokopiyle çoğaltılmışlardan ya da korsan baskılardan sakınılması ricasıyla. Size bir sivrisinek masalı anlatayım mı? Size bir masal anlatayım mı? Sivrisinek masalı. Ne kadar inek o kadar sinek diye başlayanı değil. Baş kısmını bilmiyorum. Bana da nasıl başladığı anlatılmadı zaten. Dinleyin. Son zamanların birinde yeni dünyalarda yaşayan bir bayan Haller varmış. Dizinin dibinden ayrılmayan, sözünden çıkmayan kocası ve sevgili oğullarıyla gününü gün edip gidiyormuş. Alımlı çalımlı, şık şıkırdım bir hatuncukmuş. Hani budur tavuk her gün piliç derler ya eskiler, bayan hallerde ufacık tefecik hiç yaşını göstermeyen bir kadınmış. Küçüklüğünde şiire meraklıymış, ancak anası şiir karın doyurmaz kızım, hesap kadını ol diye öğütlediğinden olacak iyi bir şair olamamış. Gel gelelim bu merakı onda yerli yersiz uyaklı konuşma gibi her kadı kızında bulunacak denli zararsız bir özür bırakmış. Boş zamanlarında her sözcüğe uyak bulurmuş. Üzen, büzen, düzen, doyan, oyan, koyan. Bayan Haller kimden, ne zaman, nerede duyduğunu anımsamıyormuş. Ama çok sevmiş bu uyaklı sözü. Ha döneceğiz, ha döneceğiz. Kendini bildi bileli yabancı bir ülkede yabancıların arasında onların diliyle konuşuyormuş. Bu nedenle uyaklı konuşma özelliği biraz körelmiş bir süre. E atalarımız ne demiş? Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy. Bayan Haller de öyle yapmış. Madem ki demiş, doğduğum yerde değil, doyduğum yerde yaşıyorum. Öyleyse hiç uyum zorluğu da çekmemiş. Sanki burada doğmuş gibiymiş. Dış görünüş desen aynı, yaşam biçimi desen aynı. Zaten buraya dil diş bilerek gelmişmiş. Kendi diliyle kendi evine konuşmak zorunda kalınca kocası ve çocuklarıyla bile anlaşma zorluğu çekiyor, vara yoğa her şeye kızıyormuş. Bülbülü altın kafese koymuşlar da bu bülbül o eski bülbül değilmiş artık. Bu nedenle düşündüğünüzü söylememiş. Bu kafes kaç dolar diye sormuş yeni bülbül. Neyse bizim Bayan Haller doyduğu yerde kafes koleksiyonculuğuna ısındığı bir sırada yuvaya dön çağrısı almış. Yabana atmamış çünkü burnuna yeni kafesler kokusu geliyormuş. Ha burada ha orada demiş, kafes kafestir. İşte bu sıralarda anımsadığı ha döneceğiz ha döneceğiz sözü pek hoş geliyormuş kulağına. Gitmeyelim, buranın suyu mu çıktı diye günlerce sızlanmış çocukları. Kararından döndürmek için yapmadıkları kalmamış. Bağırıp çağırıp küsmekten birkaç gün evi terk etmeye değin her yolu denemişler. Kim aklını çeldi, kim kulağını ne fısladı da böyle birdenbire havalandı. Niye düzenimizi bozuyoruz diye şaşa kalmışlar. Kadın neden, niye diye sorduklarında gülümsemekle yetinmiş yalnızca. Onun bu saksağın gülüşünün ne anlama geldiğini iyi bilirmiş ailesi. Dişlerini göstermeden, dudaklarını kasıp kendilerine ya da bir yere sabit bakarak gerçekten gülüyor mu, yoksa gülüyormuş gibi mi yapıyor tavrına alışkınlarmış. Öğrenememişler ha döneceğiz, ha döneceğizin ardındaki gizi. Bir süre üstelememeye karar vermişler. Kendiliğinden cayar nasılsa, buradaki yaşamdan, kafeslerinden vazgeçmez diye düşünmüşler. Ancak Bay Haller önce karşı çıkmışsa da sonra birden karısından yana olmuş. Canından yanmışmış adamcağız. 25 yıldır Bayan Haller'in kocası diye anılmaktan, çağrılmaktan bıkmışmış. Kafes alım satımında kendisi de karısı kadar becerikliyken, kafesleme işini kendisinden iyi bilen olmadığını bilirken, Bayan Haller aşağı, Bayan Haller yukarı denilmesinden usanmışmış. Yine de sormamış niye döneceğiz diye. Söyleyemem diyormuş kadın da içinden. Söylese inanmayacaklarını, dalga geçeceklerini biliyormuş. En iyisi mi demiş, gidince görüp öğrensinler ta buralardan ısrarla niye çağrıldığımı. Böyle düşünür, keyiflenirmiş için için. Bir gün aynanın önünde kaşlarını çatarak, iki elinin iki parmağını karşısında kocasıyla çocukları varmış gibi uzatarak, ha döneceğiz, ha ha döneceğiz diye alıştırma yapmış. Böylece kendisine şans diliyormuş. Sesindeki kararlılık, bu sözcüğü de pek severmiş, bunca yıl hiç unutmamış, yüzündeki yine kararlılık demek zorundayız, çok inandırıcıymış. Aynanın karşısında bağırıp dururken birden bu sözün nerede kimden duyduğunu anımsayıvermiş. Bir gün sığınmacıların sorunlarıyla uğraşan bir kuruluşa gittiğinde çekik gözlü bir erkek durmadan ya döneceğiz ya dönmeyeceğiz diye kesik kesik soluyormuş. Oturma izni, konut, yeme içme sorunlarının altından kalkamayan her ulustan sığınmacı umdukları değil buldukları yılana sarılıyorlarmış. Bir takım açık gözler de bu insanları sapla samanı pazarlamakta uzmanlaşmışmış. Düşsel konutlar, arsalar, işler bulup satarak ellerindeki avuçlarındakini çarpıyorlarmış. Haller ailesi de bu kurumdaki arkadaşlarını sık sık ziyaret ederlermiş. Bütün yaşam deneyimlerini burada edindiklerini söyler, övünürlermiş eşe dosta. Masal bu. İster istemez gereksiz sözler giriyor araya, uzuyor. Neyse biz masalımızın özüne dönelim. Masalımızın baş kişisi Bayan Haller bir pazar sabahı erkenden kalkmış, giyinmiş, kuşanmış, kocasıyla çocuklarına kuşkonmazın bile eksik olmadığı bir masa donatmış. Bir kezcik yerse bir şeycik olmaz diye düşünerek kocasından doktorunun yasakladığı yiyecekleri de esirgememiş. Başlamış beklemeye. Üst katlardaki su ve ayak sesleri kesilmiş, iki oğluyla kocası inmişler aşağı. Üç katlı evin yatak odalarına çıkan merdivenleri minarelerinki gibi dikmedik dar mı darmış. Şişman yüksek tansiyonlu kocasının her iniş çıkışta başı dönermiş. Bu nedenle merdiven altına bir sandalye koymuşlar. Adam inince bir iki dakika dinlensin diye. Kadın kocasının kimi abuk sabuk işlerini hep bu merdivenlerin dik oluşuna bağlarmış. Ama saray yavrusu örneği bu evden başkasında oturmak da kendilerine yakışmazmış. Ailesi özenle hazırlanmış sofranın bir de kadının sabah sabah en sevdiği, en pahalı mücevherleri takınmasının nedenini düşünürken bir yandan da kıtlıktan çıkmış gibi tıkınıyorlarmış. Her lokmanın bir bardak portakal suyuyla yutulması karı kocayı öteden beri tedirgin edermiş. Hatta sırf bu nedenle bir portakal bahçesi almayı, bir ucunda da inek, tavuk, domuz gibi hayvanlar için kafesler yapmayı bile tasarlamışlar kaç kez de kısmet olmamış bir türlü. Kadın bu kahvaltı numarasının altından ne çıkacağını sezmesinler diye hepsinden çok yiyormuş. Bütün ailenin bir arada oluşundan sevinç duyduğunu söyleyip duruyormuş. Bayan Haller'e birden gelenler gelmiş. Yumruğu masada adeta bomba gibi patlamış. Kocasıyla oğulları gözlerini aça kalmışlar. Kadın aynı sözleri 2-3 dilden ikisini anlamış da aile üçüncüyü sökmeye çalışıyorlarmış. İneleyip duruyormuş hem de avaz avaz. Biri çay fincanını devirmiş, küçük oğlanın boğazında ekmek durmuş. Büyük oğlu bir yandan kardeşinin sırtını yumruklarken bir yandan da vay vay diye bağırıyormuş. Bay Haller, annenize karşı gelmeyin, o her şeyin iyisini bilir yapar, gideceğiz çocuklar demiş. Hem sizin niçin tepki gösterdiğinizi anlayamıyorum, sanki dönüşü olmayan bir yere gidiyormuşsunuz gibi. Canınızın istediği an, gün, saati buraya dönebilirsiniz diye eklemiş. Bayan Haller yine dudaklarını kasarak eşine gülümsemiş, uzanıp elini okşamış. Adam sevinçten bayılmak üzereymiş. İkinci oğlanın doğumundan bu yana ilk kez elini tutuyormuş karısı. Bayan Haller ve ailesi yuvaya dönmüşler. Daha dönmeden önce Bayan Haller'in annesinden kalan yalılardan hangisine yerleşsek acaba düşüncesi yol hazırlıklarının yer yer aksamasına neden olmuşmuş. Oğlanlar bu dönüş işi çıkıncaya değin büyükannelerinin bu denli varsıl olduğunu bilmiyorlarmış. 3 tane diye bildikleri yalıların gelişlerinin haftası dolmadan 5'e 6'ya çıkması iyice kafalarını karıştırmış. Annelerine hayranlıkları da yalıları gibi katlanmış. Bir süre sonra da yalı malı kat yat sayımından vazgeçmişler. Geldikleri yerde olduğu gibi burada da yaşamın tadını çıkarmaya başlamışlar.